げにく。
Merhaba, günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 9.04'ü gösterirken yeni güne başlıyoruz. Bugün 18 Ağustos 2020 Salı. Program yapımcılarımız Zeynep Karaışık, Zeynep Yıldırım ve Melda Alpay. Teknik yönetmenimiz Burak Kararoğlu ve mikrofonda ben İpek Önder. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir gün geçirmenizi diliyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, önümüzdeki 50 dakika boyunca bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarını hatırlatalım. Telefon numaralarımız çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Facebook adresimiz yenigun.tsr ve Twitter adresimiz tsryenigun. Yeni güne gazete manşetleriyle başlayacağız değerli dinleyicilerimiz. Hemen ardından TRT muhabirinden Ankara gündemini öğreneceğiz. Ve sonrasında telefon bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz. Önce siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz konuğumuz olacak ve gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz konuğumuzla birlikte. Ve son bölümde de sporda yaşanan gelişmeleri spor yazarı Hasan Ötkün bizlere aktaracak. Efendim gazete başlıklarıyla manşet turumuza Hürriyet'le başlayalım. 7 çılgın Türk. Aselsan ilk 50'de, elektronik silahlar ondan soruluyor. Aselsan haberleşme, radar, elektronik harp, elektro-optik sistemler gibi alanlarda geliştirdiği ürünlerle dünyanın değiş şirketlerinden biri oldu. 2. Devlerle çalışıyor. TUSAŞ 16 basamak birden yükseldi. Bu yıl 16 basamak yükselip 53. sırada yer alan TUSAŞ, Boeing, Airbus, Martin gibi dünya devlerinin tedarikçilerinden biri. 3. BMC yine listede. Savunma sanayisi araçları üreticisi. BMC otobüsten kamyona, mayına karşı korumalı zırhlı araçlardan taktik tekerlekli araca kadar pek çok farklı savunma sanayisi aracı üretiyor. 4. Roketsan farkı, ilk yerli deniz seyir füzesini geliştirdi. Roketsan geliştirdiği füzeler, tank savarlar, hassas güdümlü mühimmatlar, hava savunma füzeleri ve Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesiyle dikkat çekmişti. 5. STM'den süper silahlar, duvarın arkasını gören radar yaptı. STM kamikaze insansız hava araçları, yenilikçi uydu teknolojileri, duvar arkası radar ve siber güvenlik çözümleriyle dikkat çekmişti. 6. FNSS alanında lider, 4000'den fazla zırhlı araç üretti. İhtiyacı özel, etkin, güvenilir ve yenilikçi paletli ve tekerlekli zırhlı araçlar tasarlayıp üreten FNSS alanında dünya liderleri arasında yer alıyor. 7. O da top 100'de. Havelsan en büyük şirketlerden biri. Havelsan Türkiye'nin en büyük teknoloji firmalarından biri. Son olarak Milli Muharip Uçak Projesi'nde TUSAŞ'la işbirliği yaptı. Her yıl güçlenen Türk savunma sanayisinin bir başarısı daha, dünyanın en fazla ciro yapan savunma şirketlerinin yer aldığı Defense News Top 100'deki Türk firmalarının sayısı 5'ten 7'ye çıktı. Savunmanın devleri de denilen listeyi ABD'li askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi şirketlerin satışlarına dikkate alarak hazırladı. Top 100'de Aselsan 48, TUSAŞ 53, BMC 89, Roketsan 91, STM 92, FNSS 98 ve Havelsan 99. oldu. FNSS ile Havelsan listeye ilk kez girdi. Türk şirketlerinin başarılarına dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, 4 yıl önce listede 2 şirketimiz yer alırken bugün sayının 7'ye yükselmesi bizi son derece mutlu etti. Hedefimiz bu listede daha fazla savunma şirketiyle yer almak, dedi. Erdoğan, 1. sınıf satranç oyuncusu. Biden'ın açıklamaları Türkiye'de tartışmalara yol açarken ABD Başkanı Trump ilginç bir çıkış yaptı. Trump, 78 yaşındaki Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın dünya liderleriyle baş edemeyeceğini belirterek şöyle dedi. Bu ülkelerin liderleri 1. sınıf satranç oyuncuları gibi. Onlarla baş ediyorsunuz, onların hepsini tanıyorum ve iyi geçiniyorum. Türkiye'nin Erdoğan'ı ve hepsi. Düşük faizle gelen iki rekor, kamu bankaları konutta kredi faizi düşünce vatandaş fırsatı kaçırmadı. Temmuz ayı rakamlarından iki rekor çıktı. Geçen ay banka kredileri satış bir önceki yıla göre %900.6 artarak 130.721 oldu. Toplam konut satışı ise %124.3 arttı ve 229.357 kişi ev aldı. Bu rakamlar 250 sektör için önemli. Maliye Bakanı Albayrak konut satışındaki çifte rekoru şöyle değerlendirdi. 250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor. Konut satışları Temmuz'da tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak rekor kırdı. Ve Hürriyet'ten aktaracağımız son haber, 7.2'lik depremi yaşadılar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 60 saniye süren 7.2'lik Düzce depreminin simülasyonuna katıldılar. İki bakan sanal deprem sırasında yere çökerek başlarını korudu. Efendim, gazete turumuza Milliyet ile devam edelim. Bu mangal hepimizi yakacak. Milliyet'in ilk sayfasına özel bir haber dikkat çekiyor. Bilinçsiz mangal sevdası ormanlarımızı kül ediyor. Belgrad ve Aydos ormanlarında mangalcılar yine kural ve yasak tanımadı. 15 günde 5 yangın çıktı. İstanbul'un ormanlarından son günlerde sürekli dumanlar yükseliyor. Aydos ormanında geçtiğimiz 15 günde 5 kez yangın çıktı. Mangalcılar yaz yangınlarının en büyük sorumlusu görülüyor. İstanbul ormanlarında yaptığımız gezide yasaklı bölgelerde mangal ateşinin hiç sönmediğine tanıklık ettik. Ormanın derinliklerinde mesire alanı bulunmasına rağmen Aydos'un derinliklerinde de yüzlerce kişi mangal yakmıştı. Belgrad ormanında ise vatandaşlar topladıkları odunlarla ateş yaktı. Giriş ücreti ödememek için ücra noktaları tercih eden vatandaşlar vardı. Biri malzemeleri olmadığı için ateşi yerde yaktığını bile söyledi. Utanmıyoruz. Büyükadalılar kiliseye çıkan yol üzerinde günübirlik ziyaretçilerin dilik tutmak için ağaçlara bağladığı çaput, bez ve hatta koruyucu maskeyle pet şişeleri özenle temizledi. Adalılar ağaçlık alandan 180 torba çöp toplayarak bu kez utanın iki yazdı. Putin'le gündem Akdeniz ve Libya. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin'e telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede turizm, ulaştırma, enerji ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı. Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmelerin de ele alındı. Görüşmede iki lider yakın işbirliğini ve diyaloğu sürdürmenin önemini vurguladı. Erdoğan, birinci sınıf satranç oyuncusu, ABD Başkanı Trump rakibi Biden'ı yüklenirken çok zeki insanlarla uğraşıyorsunuz. Bu ülkelerin dünya çapında satranç oyuncusu liderleri var. Mesela Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'ın Erdoğan'la başa çıkacak zihinsel kapasitesi yok dedi. Trablus'ta üçlü diplomasi, Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler'le dün bir kez daha sürpriz bir şekilde Libya'nın başkenti Trablus'a gitti. Akar, Libya'da Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı El Atiye ve Libya Savunma Bakanı En-Nemruş'la görüştü. Akar ve El Atiye, Libya ve Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Faiz Es-Serraç tarafından da kabul edildi. Bir nesli kaybetmek üzereyiz. Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP MYK sürerken konuşan parti sözcüsü Faik Öztrak, okulların açılışının ertelenmesine ilişkin bu süre içinde derslik ihtiyacı giderilebilecek mi? Eğitimdeki düzensizlik nedeniyle bir nesli kaybetmek üzereyiz dedi. Savunmada Türk damgası, hedef listede daha çok şirket, dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi Defense News Top 100'deki Türk şirketi sayısı Havelsan ve FNSS'nin de eklenmesiyle 7'ye çıktı. Listede Aselsan'da 48. sıra yükseldi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Bu hedefimiz listede daha fazla savunma şirketiyle yer almak," dedi. Borçta ortalamanın çok altındayız. Hane halkı bazında Maliye Bakanı Albayrak, Türkiye'de hane halkı borçluluğunda kişi başına düşen borç miktarı 1291 dolardır. Gelişmekte olan ülkelerde 26.680 dolar olan bu rakam 6.271 dolar olan dünya ortalamasının çok altındadır dedi. Bu çocuk cinayeti Gaziantep'te pencereden atılarak hayatını kaybetti. Öne sürülen Duygu Deren'in ailesinin avukatı Göksel Öztürkmen, "Burada bir kadın cinayetinin yanı sıra bir çocuk cinayeti de var. Bunun gözden kaçırılmaması gerektiğini, olayın çocuk boyutu olduğunu düşünüyoruz," dedi. Sabahla manşet turumuza devam edelim. Savunma ligine Türkiye damgası, küresel savunma sanayinde Türkiye'nin çarpıcı yükselişi, dünyanın en büyük 100 savunma şirketi listesine 7 Türk firması girdi. Savunma sanayinde dünyanın önde gelen dergisi Defense News'in Top 100 zirvesinde yer alan Türk firmalarının sayısı 7'ye yükseldi. Bir önceki listede 5 Türk şirketi vardı. 2019 yılı cirolarına göre hazırlanan listede Aselsan 2.2 milyar dolarla 48. oldu. Böylece ilk kez bir Türk şirketi dünyanın 50 devi arasına girdi. Aselsan geçen yıl listede 52. 2006'da 93. TUSAŞ'ta 16 basamak birden yükselerek 53. sırada yer aldı. İlk yüzdeki diğer 5 Türk şirketi de şöyle: BMC, Roketsan, STM, FNSS ve Havelsan. Erdoğan dünya çapında satranç oyuncusu. ABD Başkanı Trump, demokratların adayı Biden'la kıyasladığı Başkan Erdoğan'a övgüler yağdırdı. Trump, Türkiye'ye yönelik kirli planı deşifre olan demokratların başkan adayı Biden için ağır ifadeler kullandı. Çok zeki insanlarla uğraşıyorsunuz. Bu ülkelerin çok sayıda dünya çapında satranç oyuncusu liderleri var. Onları tanıyorum. Mesela Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu durumda nerede olduğunu bilinmeyen birine başkan olarak sahip olamazsınız. Ders çıkarmalıyız, önlem almalıyız. 17 bin kişinin öldüğü depreme Yalova'da yakınan İsmail Çimen 5 yaşındaydı. Babası ve 3 kardeşini kaybeden İsmail, 21 yıl sonra aynı acı yeniden yaşadı. Sağ kalanların asıl enkazları, geriye kalan hayatları. Ben o enkaza rağmen hayata tutundum. Önlem almalıyız ve ders çıkarmalıyız. Ortak dostları FETÖ'cüler, kumpasçı Biden'ın FETÖ'cü dostları CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu da ağırladı. Türkiye'ye karşı kirli tezgahı açığa çıkan Joe Biden, FETÖ ile yakın bağlantı içinde Biden'ın ABD imamı Faruk Taban, Kemal Öksüz ve Burak Yeneroğlu ile samimi ilişkileri var. Taban ve Öksüz 17-25 Aralık kumpası öncesinde Kılıçdaroğlu'nu Washington'da ağırladı. Kanuni gemisi de Akdeniz'e çıkacak. Doğu Akdeniz'de sondaj yapan Fatih ve Yavuz gemilerine destek geliyor. Mersin'deki limanda bakım çalışmaları süren Kanuni, 6. nesil Ultra Deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor. Manşetlerine bakacağımız bir diğer gazete Yeni Şafak, İsrail Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah yığacak. İsrail 13 Ağustos'ta Birleşik Arap Emirlikleri ile başlattığı normalleşme sürecini karlı bir ticarete dönüştürüyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 23 milyar dolarlık savunma bütçesine göz diken İsrailli şirketler özellikle İHA ve SİHA'larla siber casusluk ürünleri satmayı planlıyor. En çok şirketler sevindi. Suudi Arabistan'la birlikte bölgede silahlanmaya en fazla para ayıran Birleşik Arap Emirlikleri halen bütçenin 20 milyar dolarını ABD'den silah ithalatına ayırıyor. Anlaşma Abu Dhabi'nin ABD menşeli sofistike F-35 uçaklarla Piper İHA'larına erişimini de kolaylaştırıyor. Haaretz gazetesi haberinde de normalleşme en çok silah şirketlerini sevindirdi haberi yer almış. Sivilleri katledecek, Libya'da terör örgütü Hafter'e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri, Çin'den satın aldığı SİHA'ları sivil hedeflere karşı kullandı ve birçok katliam gerçekleştirdi. Tel Aviv'den alınacak silahların da Libya ve Yemen'de sivillere karşı kullanılmasından endişe ediliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ileriki dönemde savunma bütçesinin daha da artması bekleniyor. Abu Dhabi'de İran paniği, İran Dışişleri Devrim Muhafızları ve diğer yetkililerin İsrail'le varılan anlaşmadan dolayı tehdide varan açıklamaları Birleşik Arap Emirlikleri'ni endişelendirdi. İki casusu Dahlan gönderdi. Birleşik Arap Emirlikleri adına İstanbul'a casusluk yaparken yakalanan Samir Semih Şaban ve Yusuf Hasan hakkındaki soruşturmada ilginç bir bilgi yer aldı. Savcılığın tespitlerine göre iki casusu Mısır ve Filistinlilerle ilgili bilgi toplamaları için Muhammed Dahlan görevlendirdi. Orta Doğu'nun kiralık katili olarak anılan Dahlan da soruşturmada şüpheli olarak yer alıyor. Biden'ın kapasitesi yetmez, Erdoğan da başa çıkamaz. ABD Başkanı Trump, başkanlık yaptığı demokrat adayı Joe Biden'ın eleştirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'la mücadele edecek kapasitede biri olmadığını söyledi. Dünya çapında satranç oyuncusu Biden'ın zihnen yetersiz olduğunu ifade eden Trump şu ifadeleri kullandı: "Çok zeki insanlarla uğraşıyorsunuz. Bu ülkelerin dünya çapında satranç oyuncusu liderleri var. Onları tanıyorum. Mesela Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu durumda nerede olduğunu dahi bilmeyen ve bodrum katından çıkıp konuşamayan birine başkan olarak sahip olamazsınız." 15 Temmuz'u biliyordu. ABD'nin Türkiye yönelik darbe hevesini açık eden başkan adayı Joe Biden 15 Temmuz'a geç tepki verdikleri için özür dilemişti. Ancak darbe girişiminden 6 ay önce Türkiye'ye gelen Biden, Can Dündar'ın oğluna darbe girişimine haber vermişti. FETÖ'cülerin Baylok yazışmalarında Biden'ın TSK tarafından kokular geliyor dediği belirtiliyor. Libya çifte destek Türkiye ve Katar Savunma Bakanları ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, askeri mutabakat muhtırası kapsamındaki faaliyetleri incelemek için Libya'nın başkenti Trablus'a gitti. Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Başbakanı Halid bin Muhammed El Atiye de aynı saatlerde Libya'daydı. Görüşmelerde meşru hükümete destek mesajları da verildi. Libyalı yetkililer görüşmelerde Türkiye ile eğitim ve danışma alanlarında askeri kurumlar inşa edilmesi için anlaştıklarını duyurdu. Başarılı sporcuya özel okul ücretsiz, ilk ve orta öğretim çağındaki başarılı sporculara özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuma imkanı geliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Avrupa Şampiyonalarında ulusal spor faaliyetlerinde başarılı olan genç sporcular bu imkandan yararlanabilecek dedi. Sporcu öğrenciler madalyalarının rengine göre puanlanacak. İkinci baro için ilk adım İstanbul İkinoğlu Baro'nun kurulması için ilk adım atıldı. Türkiye Barolar Birliği'ne başvurduktan sonra elektronik imza süreci başlatıldı. 2000 imzaya ulaşılınca genel kurula gidilecek baronun özgürleştirildiğini söyleyen Avukat Necati Ceylan, meslektaşlarımızı aramıza katılmaları için açık davette bulunuyoruz dedi. Suriye'nin Deir ez-Zor kentinde PKK-YPG ile aşiretler arasında yeni çatışma çıktı. Aşiretler PKK'yı kovdu. PKK'lılar Bakkara aşiretinin üyesi olan Deir ez-Zor Askeri Meclisi Başkan Yardımcısı Halil el-Vahşi tarafından tutuklamak isteyince silahlar patladı. Teröristleri püskürten aşiret daha sonra diğer aşiretlerin desteğiyle Al-Basira kasabasıyla Cedid Bakara, Bihreire ve Al-Dehle köyünü PKK'dan temizledi. Örgütün 5 karargahıyla cephe haneliklerine el konuldu. Unutamadık, Türkiye'nin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan 17 Ağustos depreminin üzerinden 21 yıl geçti. Marmara yıkan depremde hayatını kaybeden 17 binden fazla vatandaşımız da dualarla anıldı. Ve bugün başlıklarına bakacağımız son gazete Akşam. Türk gencine işkence, Alman vahşeti. Almanya'da polis park tartışması yaşadığı Türk ailenin çocuğunu yere yatırdı. Floyd olayındaki gibi diziyle 10 dakika boyunca boynuna bastırıp gözaltına aldı. Mühim Ander Ruh kentinde yaşayan Gök ailesi polis şiddeti nedeniyle şikayetçi olduğu anne Fatma Gök yaşananları anlattı. Ağustos akşamı yanlış park nedeniyle polis çağrıldı. Eşim cezayı kabul ettiğini belirterek çekiciden aracı indirmesini istedi. Karşı tarafta polis iki oğlumla tartıştı. Çocuklarımı tartakladılar, kelepçe taktılar. Polislerden biri büyük oğlumun boynuna baskı yapmaya başladı. Bu 10 dakika sürdü. Oğlumun nefes alamadığını söyleyip onu öldüreceksiniz diye bağırdı. Gençler eğlenceye 65 yaş üstü evine, vaka sayılarındaki artış sonrası yasağa rağmen düğün ve asker uğurlamaları sürünce yeni kısıtlamalar uygulamaya girdi. Önceki gece İzmir, Bursa ve Diyarbakır'da yasağa rağmen düğün ve kutlamalar yapıldı. Maske takmayanlar mesafeyi de yeni hiçe saydı. Ankara ve Bursa dahil 6 ilde daha 65 yaş üstü vatandaşlar kısmi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Düğün, taziye ve AVM'lere gitme yasağı da getirildi. Hayat film gibi gözümüzün önünden geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 7.2 büyüklüğündeki deprem simülatöründen çıkışta bu ifadeleri kullandı. Kurum simülasyonda bile o sarsıntıyı 60 saniye yakın hissetmek ürkütücü. Belki yaşadığınız tüm anlar bir şerit gibi gözünüzün önünden geçiyor dedi. İçişleri Bakanı Soylu da olası bir depremde İstanbulluların özel araçlarını kullanmamalarını istedi.
Ankara'da gündemde neler var?
Günaydın Züleyha Cebeci, hoş geldiniz.
Günaydın, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
Ankara gündemine ilişkin notlarınızı alarak hemen başlayalım efendim.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 14'te AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na başkanlık edecek. Dilerseniz bu başlıkla başlayalım. Aynı zamanda yine akabinde saat 17'de de Merkez Yürütme Kurulu toplantısı yapılacak. Geçtiğimiz hafta yapılması planlanıyordu. Aslında MYK bu haftaya ertelenmişti. Bu hafta hem MYK yapılacak hem de akabinde hemen MYK toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantının gündemine bakacak olursak ilçe ve il kongrelerinin yapılması planlanıyor. Bu ay sonunda bu gündemde olacak. Zira koronavirüs mücadeledeki son tabloda yine masada olacak. Parti teşkilatlarının yaz dönemi çalışmaları mecliste yeni dönemde atılacak adımlarda yine değerlendirilecek konu başlıkları arasında. Tabii ki siyasi gündem de yine masada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın sözlerini de yine MKK toplantısında değerlendirmesi bekleniyor. Toplantının ardından parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor diyebiliriz. Evet, bir diğer başlığımıza bakalım. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'daki son durumdan Doğu Akdeniz'deki gelişmelere kadar gündemdeki önemli başlıkları Anadolu Ajansı'na değerlendirecek. Bu başlığı da yakından takip ediyor olacağız. Koronavirüs gündemine bakacak olursak dün gelmişti açıklama. Ankara'da vaka sayıları arttığı için kısıtlamalar başlamıştı. Hemen detaylarını aktaralım kısaca. 65 yaş üstüne kalabalık yerlere girme kısıtlaması geldi. Düğünler 2 saatte sınırlandırıldı. Yine mahalle denetim ekipleri de kuruluyor. Şoför mahalleli yolcular arasında fiberglasla bölümleme yapılması planlanıyor. Evet, Ankara'da bir dizi tedbirler alındı. Onu da kısaca özetlemiş olalım. Aynı zamanda yine bugün Ankara'nın en yoğun yerlerinden olan Ulus Halin'de de denetimler yapılacak. O denetimleri de yakından takip ediyor olacağız. Terörle mücadele başlığında da Akıncı Su davasını görüyoruz. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Su'ndaki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. Darbe girişiminin sivil yöneticileri savunma yapacak. Bugün Kemal Batmaz'ın savunması tamamlandı. Hafta boyu Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Hakan Çiçek'in savunmaları alınacak diyebiliriz. İki diğer önemli başlığımız da var, toplantı var. Onu da kısaca aktaralım. Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan'ın bugün saat 11'de kooperatifleşme yolunda kadın zirvesi çalıştayına katılacak video konferans yöntemiyle. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da yine aynı saatlerde MEP asistan tanıtım toplantısına katılacak diyebiliriz. Şimdilik gündemin öne çıkan başlıkları bu şekilde.
Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Telefon hattımızdaki konuğumuz TRT muhabiri Züleyha Cebeci'ydi. Ankara gündemini aktardı.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Telefon hattımızda siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz bizlerle birlikte. Sayın Yılmaz, günaydın, hoş geldiniz efendim yeni güne.
Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
Değerli hocam, Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ın açıklamaları hem iç hem de dış politikada çok tartışma yarattı. Dün de Başkan Trump'ın açıklamaları vardı. ABD Başkanı Donald Trump katıldığı canlı yayında Demokrat rakibi Joe Biden'ın yorumlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi dünya çapında satranç oyuncusu olan yabancı liderlerin olduğu bir dünyada Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'ın zihnen yetersiz olduğunu savundu. Bu açıklamalarla dilerseniz başlayalım. Açıklamaları nasıl okumak lazım? Amerika'nın dış politikasında sizce neler oluyor?
Her şeyden evvel Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık yarışmasında bu dış politika önemli bir kalem. Malum Trump daha önce Obama'nın, Clinton'un, şimdi Biden'ın çizgisinden farklı bir istikamette bir dış politika izliyor. Ve Obama döneminde bu Orta Doğu'daki çatışmalarda işte, vekalet savaşlarını başlatan, terör örgütleriyle, devlet dışı aktörlerle işbirliği yapan, darbeleri destekleyen bir çizginin dışında meşru devletleri muhatap alan bir istikamette siyaset yapmak, dış politika yapmak ve Orta Doğu'yu biraz Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikası açısından daha talihleştirecek, Çin'i esas olarak tehdit olarak gören bir istikamette seyrediyor. Bu da geleneksel müttefikleriyle devletler arası bir ilişkiyi öngörüyor Trump'ın çizgisi. Ama bu polemiklerin ötesinde tabiatıyla bizim şudur, dış politikada bu Türkiye'nin çizgisi açısından çok önemli. Bir de aynı zamanda Türkiye'nin iç politikası açısından bir ehemmiyet arz ediyor bu konu. Nedir bu? Malum bu Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde Türkiye'de bu 15 Temmuz darbe teşebbüsü gerçekleşti ve onun öncesinde de bu 15 Temmuz darbe teşebbüsünü hazırlayacak adeta darbe mekaniğini, bu bir takım çevrelerin çok sevdiği ifadeyle darbe mekaniğini harekete geçirecek PKK'nın, FETÖ'nün bu şiddete varan hareketleri başlamıştı. Yani darbe hazırlığı bakımından. Keza Biden önce ifade etti, sonra özür dilemek durumunda kaldı Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan. Türkiye'yi Suriye'de IŞİD'i destekleyen bir çizgide olmakla itham etti. Sonra özür diledi. Ama bütün bunlar yurt dışında da yürütülen bir kampanyanın işaret bir şeyiydi. Bu bakımdan fevkalade önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'nin iç siyasetine, dış politikasını değiştirmek amacıyla müdahale etmeyi, bunun için darbe dahi yani planlamayı ya da mesela 28 Şubat gibi bildiğimiz klasik anlamda darbe olmasa bile muhalefeti, basını, bir takım kurumları organize ederek meşru hükümeti düşürmeyi esas alan bir çizgi var. Bu daha önce 27 Mayıs'tan itibaren karşımızda. Şimdi önemli olan husus burada Türkiye'deki muhalefetin, Türkiye'deki medyanın, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının bu konuda çok net bir tavır takınarak Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tür müdahalelerine bütün Türkiye'nin karşı olduğunu göstermesi ve daha önce yaptığı müdahalelerden özür dileyecek bir noktaya getirilmesidir Amerika Birleşik Devletleri'nin. Şimdi bizim bu son açıklama sonrasında iç siyasetimizde yaşanan açıklama ve tartışmalara bakıyoruz. Evet, gerçekten işte AK Parti, MHP, bazı yine siyasi partiler, kuruluşlar, aydınlar bu istikamette açıklama yaptı ama maalesef ana muhalefet partimiz başta olmak üzere tuhaf açıklamalar yapıyorlar. Yani burada Biden'ı esas alarak, muhatap olarak, sadece Biden'ı değil, dediğim gibi 27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a kadar geçen darbe sürecini esas alarak bir eleştirel pozisyon takınmak yerine tutuyorlar. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u eleştirmeye kalkıyorlar. Buradan bir iç polemik yürütmeye çalışıyorlar. Bu gerçekten dışarıdan müdahale etmek amacıyla bekleyen gruplara cesaret veren bir şeydir. O yüzden özellikle bu siyasi partilerin etrafında yer alan vatandaşlarımızın, aydınların, yazar çizerlerin bu siyasi partileri lazım geldiği gibi açıklama yapmaya sevk edecek, hem demokratik hem vatansever bir çizgide açıklama yapmaya sevk edecek bir iç tartışmayı başlatması lazım. Çünkü bu tür açıklamalar dışarıdan müdahale amacıyla bakan çevrelere cesaret vermektedir. Ama artık o cesaretin de fazla ehemmiyeti kalmadı. 15 Temmuz'da milletimiz böyle bir şeye izin vermeyeceğini açıkça ortaya koyduğu için şimdi başka yol ve yöntemler deniyorlar. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada artık hani gerileyen hegemonyasının yeni bir tezahürü. Evvelden bunlar çok konuşulup tartışılmazdı. Şimdi çok kaba bir şekilde konuşulup tartışılıyor. Türkiye'de daha önce de zaman zaman programlarda konuşmuştuk. Soğuk Savaş dönemindeki uydu müttefiklik statüsünü reddederek eşit statüde bir ilişki kurmak istiyor. Dün Sayın Trump'ın açıklamasında da bu vardı. Türkiye Trump'la da kurduğu ilişkilerde bir müzakere üzerinden yürütüyor dış politikasını. O yüzden buna ehemmiyet vermek gerekiyor. Türkiye'nin artık Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi bir çizgide siyaset yapması, dış politika yapması, bir tür uydu müttefikliği kabul etmesi imkan dahilinde değil. Bu sadece bir kişinin, bir partinin isteği de değil. Yani Türkiye'deki milli bir politikayı ifade ediyor. Türkiye milli egemenliğini, milli menfaatlerini esas alan bir dış politikayı esas almış durumda. Bunun için de herhangi bir şekilde Türkiye'nin iç politikasına, Türkiye'de kimin iktidar olacağına dışarıdan karışılmayacak bir çizginin çok net ortaya konması lazım. İlişkilerin sağlıklı yürüyebilmesi için bu hayati derecede önemli. Bir de şunu ifade edeyim Pek Hanım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri sık sık işte Rusya bizim seçimlerimize müdahale ediyor mu gibi açıklamalar yapıyor. Bunu tartışma konusu yapıyor. Şimdi Biden'ın yaptığı açıklamalara bakılınca, daha önce de Trump'ın da bu istikamette yaptığı tuhaf açıklamalar vardı hatırlayacaksınız. Bizim dolar kuruna, ekonomiye müdahaleyle ilgili. Görüyorsunuz burada bir dış mihrak tartışması da yaşandı geçtiğimiz günlerde. Bazı siyasilerimizin, siyasi parti liderlerimizin, siyasi partilerimizin durumun ciddiyetine uygun bir pozisyonda durması ve milli bir çizgide durması gerekiyor. Hem milli hem de demokrat. Çünkü bu ikisi birbirinden ayrılmaz bir şekilde iç içe geçti. Eğer demokrasiyi korumak istiyorsanız, milli bir yerde durmak istiyorsanız, milli menfaatleri korumak istiyorsanız da demokrat bir yerde durmak durumundasınız. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bu müdahalesinin amacı hem Türkiye'nin milli menfaatlerine zarar vermek hem de demokrasisine zarar vermek. Çünkü demokrat olan bir ülkenin milli menfaatlerini savunması kaçınılmaz. Milli menfaatlerini savunan bir ülkenin de halkına dayanması, demokrat olması kaçınılmaz.
Evet. Değerli hocam, aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de çok yakından takip ediliyor. Bu gelişme ilişkinde değerlendirmelerinizi almak isteriz. Dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon diplomasi trafiği vardı. Hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le hem de İtalyan Başbakanı Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Doğu Akdeniz'deki gerilimin gidişatını genel olarak nasıl değerlendirmek istersiniz?
İpek Hanım, aslında bu ilk konuştuğumuz konudan farklı değil. Türkiye bu milli egemenliğini, milli menfaatlerini, aynı zamanda demokrasisini korurken Türkiye'nin dış politika hattında Irak, Suriye, Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Ege Denizi'ndeki gelişmeler ve Libya'daki gelişmeler birbirinin içine iç içe girmiş durumda. Burada Türkiye'yi adeta dışlayarak Türkiye'nin olmadığı bir düzende Sykes-Picot'un 1. Dünya Savaşı'nı sona erdiren, haritaları yeniden çizen Sykes-Picot anlaşmasının yeni bir versiyonu hayata geçirilmek ve bölge halklarının Türkiye'nin aleyhine bir şekilde bunu sonuçlandırmak istiyorlar. İsrail'in menfaatini, Batı'nın menfaatini, Batılı özellikle petrol şirketlerinin menfaatini esas alan bölge halklarını, ülkelerini dışlayan bir istikamette. Bunun içinde bölgede kaos ve parçalanmanın esas olması ve Türkiye gibi aktörlerin burada boy göstermemesi lazım. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün Türkiye'deki arttırılmaya çalışılan terör faaliyetlerinin ana amacı Türkiye'yi gündemden düşürmekti. Türkiye bu istikametteki teşebbüsleri boşa çıkardıktan sonra, hatırlayın, 15 Temmuz'dan sonra ilk hamlesini Suriye'de yürüttüğü bir Fırat Kalkanı operasyonuyla başlattı ve bu bir seri halinde devam etti. Nihayetinde Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz kaynaklarının Türkiye'nin milli menfaatlerini de esas alan, bölge ülkelerinin milli menfaatlerini de esas alan bir çerçevede çözüme bağlanması için Türkiye orada olağanüstü bir gayret sarf ediyor. Aynı zamanda Ege'de Yunanistan'ın anlaşmalar hilafına silahlandırdığı ve zaman zaman da kendisine ait olmayan kara adalara, kara parçalarına hakimiyet kurmaya çalışması karşısında Türkiye bayrak gösteriyor. Bir yandan diplomasi marifetiyle icap ederse bunu güçle, silahlı kuvvetlerin gücüyle takviye edecek bir çerçevede ilerletiyor ve Libya'da da yaptığı anlaşma ve aynı zamanda Libya'nın birliğini muhafaza etmek için Libya'nın içindeki çatışmalarda meşru hükümeti desteklemek suretiyle dengeleri, denklemi değiştirecek bir hamlede bulundu Türkiye. Şimdi bunu bir yandan sahadaki askeri gücüyle, bir yandan sizin işaret ettiğiniz diplomatik faaliyetlerle çatışmaya evrilmeden bir çözüme bağlamaya, siyasi bir çözüm üretmeye gayret ediyor ve bu siyasi çözümle beraber bir yandan Libya'nın bütünlüğü, diğer yandan Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin milli menfaatlerini, egemenlik haklarını koruyan bir istikamette sonuç almaya gayret ediyor. Bu yüzden de küresel, bölgesel aktörlerle işbirliği yol ve yöntemleri arıyor. Burada dikkat çekici olan işte Yunanistan, İsrail'in açıkça olmasa da gizli olarak desteklediği bir takım körfez ülkelerinin ve nihayet Fransa'nın yer aldığı hattın burada Türkiye'nin aleyhine bir kampanya yürütmesi ve aynı zamanda Libya'da sahip yerlerde her seferinde gayrimeşru aktörleri destekleyecek bir hatta yürümesi. Türkiye diplomasi marifetiyle buna engel olmaya çalıştığı gibi aynı zamanda dediğim gibi bu diplomasiyi sahada destekleyecek bir güçle hem donanmasıyla hem Libya'daki askeri kuvvetleriyle hem hava kuvvetleriyle bölgede varlığını bütün dünyaya gösteriyor. Aynı zamanda doğalgaz ve petrol kaynaklarını arama faaliyetleri ve bunun korunmasıyla da bu konudaki kararlılığını ifade ediyor. Türkiye'nin kararlılığını şöyle ifade etmek lazım İpek Hanım. Dünyada neredeyse devlete ait hani arama ve sondaj hani şeyleri yok. Arama gemileri vesaireleri yok. Türkiye buradaki kararlılığını göstermek ve aynı zamanda bunu ucuza mal edebilmek için hem arama hem de sondaj gemileri, platformları almak suretiyle Doğu Akdeniz'deki varlığını her an adeta yaptığı her araştırmayla o sahaya işaret etmiş oluyor.
Evet. Öncelik tabii diplomatik çabalar ama sonuç vermediği takdirde askeri hamlelere başvurmak da yine masada duran bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.
Evet.
Yine bu hafta yaşanan bir başka önemli gelişme de İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan anlaşmaydı değerli hocam. Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'i tanımasının gerekçesinde yine bu çerçevede mi değerlendirmek doğru olur?
Kesinlikle İpek Hanım, tam dediğiniz gibi yani burada dikkat buyurun, İsrail zaman zaman ortadan kayboluyor ama neticede İsrail'in lehine, menfaatine olacak gelişmelerin tetiklendiği, geliştiği bir seyir izleniyor ve İsrail buradaki ortada görünmeyen gizli aktör ve aynı zamanda bu gizli aktör Türkiye aleyhine bulunan kampta yer alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri bölgede bu bahsettiğimiz gelişmeler etrafında adeta hani devlet vasfını yitirmiş bir aparat, bir çete aygıtı hüviyetinde her türlü gayrimeşru işin içinde Libya'daki, Suriye'deki gayrimeşru aktörleri destekleyen terörist faaliyetleri ya da Mısır'da hatta 15 Temmuz'da Türkiye'de darbe teşebbüslerini destekleyen Yemen'de, Sudan'da işte her seferinde yine gayrimeşru aktörlerle o ülkelerin birliğini, bütünlüğünü bozmaya çalışan ve bütün bunları yaparken de İsrail'le yakın işbirliği halinde olan, Filistin'de meşru Filistin örgütlerinin aleyhine bir çizgide bulunan, buradan İsrail'le işbirliği yaptığı için dışlanmış, Dahlan adıyla bilinen kişiyle işbirliği yapan, onu Orta Doğu'daki bu faaliyetlerinde istihbaratçı, karıştırıcı, lojistik destek açısından kullanan bir aktöre dönüşmüş durumda. Şimdi son olarak İsrail'le yaptığı işbirliği marifetiyle İsrail'in bölgedeki Lübnan'daki patlamayı da hatırlayalım. Bölgedeki itibarını artıracak, onun tanınmasını ve böylece Filistin aleyhine, Filistinlilerin aleyhine, aynı zamanda bölgede İsrail'in işgal ettiği mesela Suriye topraklarını düşünürsek Suriye aleyhine bir kampanyanın içinde yer alıyor Birleşik Arap Emirlikleri.
Evet. Tabii Abu Dhabi yönetimine diğer Arap ülkeleri nasıl bir tepki gösterecek önümüzdeki günlerde belli olacak sanırım.
Yani orada da ne yazık ki Arap ülkeleri birlik ve bütünlük içerisinde değil. Bir kısmı Birleşik Arap Emirlikleri'nin çizgisi içerisinde. Bir kısmı daha tarafsız, bir kısmı da işte Katar başta olmak üzere Türkiye ile beraber buradaki senaryoya karşı çıkarak bölge halklarının, Arap ülkelerinin, Arap halklarının menfaatini korumaya çalışıyor. Ama Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu olup bitenler karşısında Türkiye'de zaman zaman dikkat etti. Sayın Cumhurbaşkanımız da ilişkilerin büyükelçilik seviyesinden düşürülmesi, büyükelçinin geri çağrılması gibi seçeneklerden bahsetti. İlerleyen zaman içerisinde bu yapıp ettiklerinin hem devletler düzeyinde hem de Arap sokağında ağır bir maliyetiyle karşılaşması kaçınılmaz. İlâ nihayet bu baskı düzenini, bu terör faaliyetlerini devam ettiremeyecekler. Nihayetinde Arap vatandaşlar da devletlerini Arapların lehine, bölge ülkelerinin lehine, terör örgütleri karşısında ve İsrail'in menfaatleri karşısında bir yerde bulunmaya ikna edecek bir pozisyonda duruyorlar. Demokrasi olmadığı için netice alamıyorlar ama nihayetinde uzun süre yani bu diktatörlüklerin, bu gayrimeşru yönetimlerin devam etmesi mümkün değil.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam katkılarınız için. Sağ olun.
İyi yayınlar dilerim. Hoşçakalın.
Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz telefon hattımızdaki konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler yeni günde.
Spor yazarı Hasan Ötgün telefon hattımızı bulunuyor. Günaydın Sayın Ötgün, hoş geldiniz efendim.
Günaydın, iyi yayınlar.
Efendim, Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarı final heyecanı yaşanacak. Detaylar sizde, buyurunuz.
Evet, gerçekten de sizin dediğiniz gibi 2019-2020 sezonunun en büyüğünü belirlemek için artık 3 maç kaldı. Şöyle ki bu akşam Leipzig ile Paris Saint Germain, yani Alman devi ile Fransız devi karşı karşıya geliyor. Yarı finalde saat 22'de başlayacak bu karşılaşma. Buradan galip çıkacak takım finalist olacak. İkinci finalist ise yarın akşam oynanacak Lyon Bayern Münih maçından sonra belirlenecek. Bu arada Lyon'la Bayern Münih'e biraz parantez açmak istiyorum. Şöyle ki Lyon gerçekten çok büyük sürprizler yaparak yarı finale geldi. Önce Juventus gibi bir devi devirdi. Ardından da Manchester City'yi yenmeyi başardı. Ve bütün dikkatleri üzerine topladı. Çünkü Lyon'a, bu arada şunu da belirtelim ki bu sene Şampiyonlar Ligi değişik bir formatta oynanıyor. Pandemi nedeniyle Lisbon'da 8 takım bir araya geldi ve 8'li final şeklinde oynanıyor. Tek maç üzerinden maçlar. Tabii Lyon'a kimse şans vermiyordu ama Juventus'u ve Manchester City'yi devirdikten sonra bütün gözler Lyon'un üzerine çevrildi. Bu arada Lyon'da forma giyen iki tane de futbolcu var. Bizim Süper Ligimizden geçip giden. Bunlardan bir tanesi Marcelo, Beşiktaş'ta forma giymişti. Bir tanesi Deneyur, o da Galatasaray'da forma giymişti. Yani spor severler, Türk spor severler, futbol severler Lyon'u da ayrı bir sempatiyle ve gözle izliyorlar, onu da belirtelim. Bu arada Bayern Münih'e de tabii ki bir parantez açalım. Onlar da Barcelona'yı 8-2'lik bir skorla devirdiler ki çok sansasyonel bir skordu bu. Bu maçtan sonra Barcelona'da tabiri caizse bir deprem yaşandı. Yani ünlü futbolculardan Pique bir açıklama yaptı. Dedi ki dibe vurduk dedi. Baştan aşağı her şey dedi değişmeli artık dedi Barcelona'da. Çünkü Barcelona'yı şöyle bir hatırlayacak olursak, Avrupa futbolunun altını üstüne getirmiş, bir sürü şampiyonlukta imza atmış bir takım. Ama 8-2'lik bir yenilgi onları çok karıştırdı. Hatta Lionel Messi'nin dünyanın en iyi topçular arasında gösterilen, yani ilk üçe giren Lionel Messi'nin dahi artık Barcelona'dan ayrılabileceği söyleniyor. İşte bu nedenle yarın akşam oynanacak olan Lyon Bayern Münih maçı da çok ayrı bir önem taşıyor. Buradan galip ayrılacak takım da 23 Ağustos Pazar günü Benfica'da 65 bin kişilik Luz stadında final oynayacaklar. Bakalım finali kim oynayacak? Dediğim gibi bu akşam Leipzig Paris Saint Germain, yarın akşam Lyon Bayern Münih maçlarından galip çıkan takımlar finalde karşı karşıya gelecekler ve Avrupa'nın en büyüğü olmak için kozlarını paylaşacaklar. Bu arada tabii biraz önce vurgulama yaptık pandemi nedeniyle Şampiyonlar Ligi böyle bir formatta oynanıyor diye. Avrupa Ligi de aynı formatta oynanıyor. Şampiyonlar Ligi Lisbon'da Portekiz'de oynanırken Avrupa Ligi'ni de 8'li final olarak Almanya'ya verdiler. Maçlar orada oynanıyor ve oynanan maçlar sonunda Sevilla ve Inter finale kalma başarısını gösterdi. Inter dün akşam Shakhtar Donetsk'i 5-0'la geçti. Sevilla da Manchester United'i eleme başarısını göstermişti. Bu arada Sevilla'ya da yine bir ayrı parantez açalım. Yani son senelerin gerçekten Şampiyonlar Ligi olmasa bile Avrupa Ligi'nde tozunu attıran bir takım ve 5 kez şampiyonluk kazanan bir takım abone oldu diyebiliriz. Bakalım onlar da cuma akşamı kozlarını Köln stadında paylaşacaklar. Acaba buradan Sevilla mı galip çıkacak, Inter mi galip çıkacak? Bu da merakla beklenen bir başka konu. Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde son durum böyle.
Evet, şimdi Türkiye'ye geçelim isterseniz. Süper Lig'de geçelim. Takımlar sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor Sayın Özgün. Bir yandan da tabii transfer çalışmaları da devam ediyor. Kulüplerin transfer çalışmaları ile ilgili son gelişmeler hakkında neler söylemek istersiniz?
Evet, her sene gerçekten lig başlamadan önce transfer çok büyük gündemde yer alıyor. İşte şampiyonla oynayacak olan takımlar, hatta tüm takımlar öyle söyleyelim, kadrolarını güçlendirmek için futbolcu arayışlarına giriyorlar. Gidenler oluyor, gelenler oluyor. Taraftarlar gidenlere üzülüyor, gelenlerle seviniyor. Ama bu yılın en flash transferlerinden bir tanesini de Beşiktaş gerçekleştirdi. Yani geçtiğimiz sezon, daha doğrusu yeni biten sezon öyle söyleyelim, Kayserispor'da forma giyen Ganalı Bernard Mensah Beşiktaş ile anlaştı. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, hatta Trabzonspor'un da peşinde olduğu söylenen Ganalı futbolcu en son Beşiktaş'ta karar kıldı ve Beşiktaş'a imza attı. Bu sezon, yeni sezonda Mensah Beşiktaş forması giyecek ve kiralık olarak geldi aslında Mensah. Ama sözleşme opsiyonu geldi. Eğer Beşiktaş karar verirse 4,5 milyon euroya bir yıl sonra sözleşmesini alabilecek Ganalı futbolcunun. Bu arada Beşiktaş'ta tabii ki sezon öncesi hazırlıklar da devam ediyor. Nevzat Demir tesislerine çalışıyor siyah beyazlılar. Bu arada 24 Ağustos'ta da Beşiktaş'ın PAOK ile oynayacağı bir karşılaşma var Devler Ligi'ne katılma yolunda. Bu maçta ilk maç üzerine de oynanacak. Beşiktaş bu arada bir yandan transfer faaliyetlerini sürdürürken bir yandan da çalışmalarını devam ettiriyor. Fenerbahçe'de hafta başında 4 imza vardı. Sarı Lacivertli Kulüp bunları açıklamıştı. Ama bu hafta da görünen o ki Fenerbahçe'de transfer konusunda yoğun günler yaşanacak. Kasımpaşa'da forma giyen Senegalli Mame Thiam'ın her konuda anlaşma sağlandığı ve artık imza atmasının an meselesi olduğu söyleniyor Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de Can Bartu tesislerinde çalışmalarını sürdürüyordu. Sarı lacivertliler bugün veya yarın Düzce'deki Topuk Yaylası'na gidecekler. Orada kendi tesislerinde çalışmalarını devam ettirecekler. Galatasaray'da da transfer faaliyetleri tabii ki sürüyor. Kaleci Mustafa'nın sakatlığı nedeniyle yedek kaleci olarak düşünülen Fatih Öztürk Kasımpaşa'dan transfer edildi. Aslında Fatih tabii iyi bir kaleci ve Mustafa'nın yokluğunda kaleci eksikliğini giderebilecek kapasitede bir oyuncu. Bu arada Mariona ile yollar ayrılmıştı Galatasaray'da. Onlar da Norveçli Omar El Abdullahi ile anlaştılar. Olympiakos'ta en son forma giyiyordu ve milli takımda da kaptanlık yapıyor bu futbolcu. Galatasaray'da yine kendi tesislerinde, Florimetin Oktay tesislerinde çalışmalarına devam ediyor. Ve Trabzonspor diyelim, bu arada maviler de dün 4 futbolcuya imza attırdılar. Bayağı yoğun bir gün geçirdi Trabzonspor. Rosenborg'dan Anders Transon'un kadrosuna bağladı. Yine Real Valladolid'den kiralık olarak oynayan Ekvadorlu Steven Plaza'yı aldılar. Yine Brezilyalı Solbek Marlon Xavier'i kadrosuna bağladı burada maviler. Ve dün topbaşı yaptılar Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde. Süper Lig'de takımların, daha doğrusu zirveye oynayacak takımların hazırlıkları ve transfer faaliyetleri böyle. Ama devam edecek tabii transfer çalışmaları. Onu da belirtelim. Bu arada yeni sezonunda 11 Eylül 2020 tarihinde başlayacağını da bir kez daha tekrarlayalım.
Evet, dün bir haber daha vardı. Transfer çalışmalarında öncelik yurt içinden futbolculara verildiği yönündeydi. Şu ana kadar gerçekleştirilen 41 transferin 28'i geçen sezonu Türkiye'de geçiren futbolcular arasından yapılmış.
Tabii, neden hemen onu söyleyelim. Türkiye Futbol Federasyonu biliyorsunuz artık işi çok sıkı tutuyor ve takımların harcama limitlerini belirledi. Yani eski yıllarda olduğu gibi takımlar tabiri caizse har vurup harman savuruyordu. Çok fazla paralara çok değişik futbolcular alınıyordu. Yani Futbol Federasyonu bu sene transfer öncesinde dedi ki kardeşim senin harcama limitin bu. Yani şöyle söylüyorum, bir baba çocuğuna para verirken bak sana 10 lira veriyorum bu parayı sen bir hafta kullanacaksın demesi gibi. Her takımın harcayabileceği para verilendi. Hatta buna başta tabii Fenerbahçe kulübü olmak üzere bazı kulüpler itiraz ettiler harcama limitinin yükselmesi için. Ama Futbol Federasyonu taviz vermedi, geri adım atmadı. Bu nedenle artık kulüplerin harcamalarda, özellikle transfer harcamalarında çok dikkatli olması ve yani parayı kılı kırk yararak harcaması gerekiyor. Bu nedenle de yurt dışından bilinmeyen kişilere, futbolculara para vermek yerine yurt içinde sözleşmesi bitmiş, fazla para vermeden alabileceği oyunculara yöneldiler. O nedenle de transferlerin birçoğu sizin de biraz önce vurguladığınız ve rakamlarını verdiğiniz gibi yurt içinden yapılmaya başlandı. Aslında iyi de bir yöntem. Yani kulüplerin gelir ve gider dengelerini bu şekilde zapturapt altına almaları. Çünkü genelde hep borçlanıyorlar ve daha sonra bu borcun altından kalkamıyorlar. Giden yönetim elini kolunu sallayarak gidiyor. Onlardan sonra gelen yönetim bu borcun altında ezilmeye başlıyor. Ve bu borçları ödemekten daha başka yararlı işler yapmaya fırsat bulamıyorlar. Bu nedenle Futbol Federasyonu, daha doğrusu bütün Avrupa'da böyle, yani UEFA'nın verdiği karar, daha bu kararı uymazsa takımlar, öyle söyleyelim. Yani puan silme cezasına kadar gidebiliyor iş. Avrupa kupalarından men edilmesine kadar gidiyor. O nedenle buna uymak zorunda takımlar. Trabzonspor da bunun bir örneğini yaşadı ve bu sene Avrupa kupalarına gidemiyor. Onu da bu arada söyleyelim.
Evet. Efendim, basketbolla devam edelim isterseniz. Basketboldaki haberler nedir acaba?
Edelim. Yani hep futbol diyoruz ama yani basketbolda da güzel haberler var.
Evet.
Şöyle ki 10 takımla Avrupa'dayız diye bir başlık vereyim ben. Erkek basketbolunda 4 Avrupa Kupası'na katılacak takımlar kesinleşti. Ve 4 Avrupa Kupası'na İspanya'dan 12 temsilci katılıyor. Ki basketbol deyince tabii akla hemen İspanya geliyor. İşte Barcelona gibi, Real Madrid gibi, Valencia gibi devler var burada. Ama Türkiye'de de son yıllarda çok büyük bir aşama kaydeden bir basketbol sporu var. Gerçekten Avrupa'da dikkatle izleniyor Türk basketbolu. Bu sene 12 takımla İspanya katılıyor dedik. 10 takımla da Türkiye Avrupa'da 4 kupada mücadele edecek. Ben hemen grupları vereyim. Euroleague'deki Avrupa'nın en prestijli ve en görkemli ligi biliyorsunuz. Anadolu Efes ve Fenerbahçe takımları yine burada mücadele edecek. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, hatta geçen sezon Anadolu Efes çok büyük bir performans göstermişti. Belki de şampiyonluğa imza atacaktı ama iptal edildi lig tabii pandemi nedeniyle. Ve Anadolu Efes bunu yaşamaktan geri kaldı. İnşallah geçen sene gösteremediği, göğüsleyemediği ipi bu sene göğüsler Anadolu Efes. Tabii Fenerbahçe'de, ki Fenerbahçe'nin bir de şampiyonluğu var, onu hemen belirtelim bu ligde. İki takım Euroleague'de mücadele edecekler. Eurocup'ta ise Bahçeşehir Koleji ve Bursaspor takımlarımız boy gösterecek. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Türk Telekom, Darüşşafaka ve Tofaş Karşıyaka takımları Avrupa, Avrupa Kupası'nda da Beşiktaş Türkiye'yi temsil edecek. Dediğimiz gibi bu 10 takım 4 ayrı kupada Türkiye için ter dökecekler. Dileriz hepsi başarılı olurlar ve en üst seviyeye kadar giderler. Haberlerimiz böyle.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağolunuz.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun efendim. Kolaylıklar diliyoruz biz de. Spor yazarı Hasan Ötkün bizlerle birlikteydi ve sporda yaşanan gelişmeleri konuştuk. Yeni günün bugünlük de sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Programı sizler için Zeynep Karaışık, Zeynep Yıldırım ve Melda Alpay birlikte hazırladılar. Teknik yönetmenimiz Burak Arıroğlu'ydu ve mikrofonda ben İpek Önder. Yarın yine aynı saatte 9.05'te buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.
Yeni gün.